Ayrım 5, hepimiz katiliz, sömürgecilik bir sistemdir. Jean-Paul Sartre, sayfa 44. Hepimiz katiliz. Kasım 1956'da Combattant de la Libération üyesi Fernand Yveton, Hamma Elektrik Santrali binasına bir bomba bırakır. Hiçbir biçimde terörizm olarak tanımlanamayacak bir sabotaj girişimidir bu. İncelemeler bombanın personel binayı terk etmeden önce kesinlikle patlatamaması için özenle ayırlanmış olduğunu kanıtlamıştır. Fakat yararı olmaz. Yveton yakalanır, ölüme mahkum edilir. Af talebi geri çevrilerek idam edilir. En ufak bir kuşku yok. Bu adam kimseyi öldürmek istemediğini açıklamış ve bu kanıtlanmıştı. Oysa biz onun ölmesini istedik ve hiç yumuşamadan bunu gerçekleştirdik. Bir göz yıldırma hareketine gereksinim vardı, öyle değil mi? Ve kısa süreyi önce aptalın birinin dediği gibi, öfkelenmiş Fransa'nın korkunç yüzü gösterilmeliydi. Eğer insan kendisini bir baş melek gibi göstermeyi göze alabiliyorsa, kim bilir ne kadar temiz, temizliğinin kim bilir ne kadar bilincindedir. Bu savaşın bir anlamı olduğu, bir an için kabul edilmesi durumunda, Fransız ordusu ve sivillerin, söz konusu kararın iğrenç katılığını savunmak istiyorlarsa eğer, kendilerinden neler talep etmek zorunda oldukları görülmüyor mu? Bu olaydan kısa süre sonra suç ortakları Jacqueline ve Abdülkadir Gerouche çifti yargılandı. Abdülkadir özgürlük savaşçılarıyla FLN yönetimi arasındaki ilişkiden sorumlu bir politik yöneticidir. Jacqueline ise kocasının faaliyetini onayladığı için tehlikenin kendisine düşen kısmını üstlenmek isteyen ana yurttan bir küçük burjuvadır. Harekete kocasından çok sonra katılan Jacqueline, kendisine Kasım 1956'da üstü tarafından verilen sabotaj eylemi için gerekli olan malzemeyi Yveton'a götürme görevini, eylemin insan hayatına mal olmayacağı güvencesi verildiği için yerine getirir. Askeri mahkemenin mantığını bilenler için verilecek karar baştan bellidir. Yveton öldürülmüştü, Gerouche'lar Yveton'un suç ortakları oldukları için ya karar geri alınacaktı, ya da Gerouche'lar da öldürülecekti. Bu öngörü doğrulanmıştır. Savcılık sanıkların kellesini istedi ve neredeyse bunu başarıyordu. Yveton olayında Gerouche'un katılımı kanıtlanamamıştı. Cezayir'de adaletimiz dünyayı sırtını dayandığı kanıtların kalitesiyle değil, verdiği katı kararlarla şaşırtmayı yeğliyor. Mantık, Görüş çiftinin idam edilmesine, Cumhuriyet'in başı tarafından affedilmelerinin reddedilmesine kadar götürülecek mi? Eğer bana 4. Cumhuriyet'in en yüksek memurlarına bir çift söz söyleme izni verilirse, onlara artık güzel zamanlar olan 1956'larda yaşamadığımızı saygıyla anımsatmak isterdim. Gerouche davasından bu yana son derece talihsiz bir olay olsa da, özellikle askeri mahkemelerimizi etkileyecek bir olay gerçekleşti. Sakiye. 8 Şubat 1958'de Fransız Hava Kuvvetleri Tunus'tan girerek eylem yapan FLN'ye karşı misilleme olarak Tunus köyü Sakiye Sidi Yusuf'u bombaladı. Yayıncının notu. Sakiye de bombalanmıştı. Hamma elektrik santrali gibi. Sadece bu bombalar zaman ayarlı değildi. Sorumluları da eylemi sadece maddi zararla sınırlı tutacak kadar aptal değillerdi. Sakiye de eylemin zamanı özenle saptanmıştı, pazar vakti. Hiç kuşkusuz Yveton'un kenti karanlıkta bırakmaktan başka bir hedefi yoktu. Oysa bizim uçaklarımızın hedefi bir köyü yok etmekti. Eğer meleksi katılığımızı korumak istemiş olsaydık, belki de suçluları bulur ve kim bilir belki de mahkum ederdik. Fakat hayır, Bay Gayant her şeyin üstünü örtmüştür. Felix Gayant, 6 Kasım 1957'den 15 Nisan 1958'e kadar başbakan. Sakiyet'in yıkıntılarını hangi kalın tül, hangi yoğun süsle örtmeyi umduğunu bilmiyorum. Fakat operasyon başarısız oldu. Bütün dünya güneşin altında dumanı tüten yıkıntıları görüyor. Ancak Bay Gayant, işte bu biziz, bu Fransa. Bay Gayant kürsüden resmen bir üstünü örtme jestinde bulunduğunda hepimizi işe karıştırmış oldu. Yabancı dostlarımız, yabancı basın bunu her gün büyük bir keyifle açıklıyor, bizim kudurmuş köpekler olup olmadığımızı kendilerine ciddi biçimde sormaya başladılar. Büyük cumhuriyetimizin yüksek memurlarına büyük bir alçak gönüllülükle şu soru sorulmalıdır. Geruş çiftini idam etmek gerçekten yararımıza mıdır? Şu mükemmel katılığımızı biraz yumuşatmak yararlı olmaz mı? Hükümeti kısa süre önce Bay Mörek'in isabetli biçimde ordu katliamı diye adlandırdığı olayın sorumluluğunu gururla üstlenen bir ülke temsilcileri, onun adına komünist gruplarla FLN arasında politik ilişki sağlamaktan başka bir rolü olmayan bir adamla, katıldığı bir sabotaj eyleminde ölü ve yaralı olmaması için gerekli bütün önlemleri alan bir kadını ölüme mahkum edebilir mi? Evreni, Fransa'nın korkunç yüzünü göstererek korkutmak isteyen aptallara her gün yeniden şöyle söylenmesi gerekir. Fransa'nın kimseyi korkuttuğu yok. Fransa kimsenin gözünü korkutacak durumda değil. Sadece nefret uyandırıyor, hepsi bu. Gerücülerin idamı gerçekleşseydi eğer, hiç kimse bunda bizim meleksi katılığımızı görmeyecek ya da buna hayran olmayacak, sadece yeni bir cinayet işlediğimizi düşüneceklerdi. Mart 1958. Simone de Beauvoir, eski öğrencilerinden biri olan Jacqueline Gerouge için iyi hal kağıdı vermişti. Sartre'ın bu makalesiyle birlikte Le Temps Moderne'nin aynı sayısında Gerouge çiftinin avukatı olan Michel Bruyère'in bir makalesi ve Abdülkadir Gerouge'un mahkemede yaptığı bir açıklama yayınlandı. Gerouge çiftinin mahkumiyetine karşı solcuların protestoları çiftin affedilmelerini sağladı. Bakınız Simone de Beauvoir, La Force de Chose. Gallimard, Paris 1963. Bir Zafer, Henri Alleg'in sorgusu üzerine. 1943 yılında Rouen-Loriston'da Fransızlar korku ve acı çığlıkları atıyorlardı. Türkçe'de sorgu adıyla yayınlandı belge yayınları. Çevrenin notu. Rouen-Loriston'da Nazi karşıtlarına işkence yapılmaktaydı. Yayıncının notu. Bu çığlıkları bütün Fransa duyuyordu. Savaşın nasıl son bulacağı belli değildi ve bizler geleceği düşünmek istemiyorduk. Fakat bize olanaksız gelen tek şey vardı. Bu insanlara bizim adımıza acı çektirilmesi. Fransa'da olanaksız olan bir şey yok. 1958 yılında işkence Cezayir'de düzenli ve sistemli biçimde yapılmaktadır. Bunu Bay Laricosta'dan Aveyran'daki köylülere kadar herkes biliyor fakat hiç kimse ağzını açmıyor. Tek tük, güçsüz sesler suskunluk içinde yitip gidiyor. Robert Lacoste, SFIO, 1956'dan 1958'e kadar Minister Resident, yani Fransız sivil yönetiminin şefi. Yayıncının notu. Fransa işgal altındayken bile şimdikinden daha suskun değildi. O zamanlar hiç olmazsa ağzının bantlanmış olmasıyla mazur gösterebilirdi kendisini. Yabancı ülkeler çoktan hakkımızda karar verdi, her geçen gün daha da soysuzlaştık. Bazılarına göre 1939'dan beri, bazılarına göre 1918'den beri. Bunu söylemek kolaycılık bence. Ben bir halkın böylesine kolayca soysuzlaşabileceğine inanmıyorum. Bana göre bir halk ancak geçici olarak kötürümleşebilir. Ancak geçici olarak uyuşturulabilir. Savaş sırasında İngiliz radyosu ve yeraltı basını Oradur üzerine haberler geçtiğinde masum bir yüz ifadesiyle sokaklarda dolaşan Alman askerlerine bakıyor ve şöyle diyorduk. Bunlar da bizim gibi insanlar. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirler? Bunu anlamadığımız için de kendimizle gurur duyuyorduk. Oradur sur Glane, Hot ve Vienne bölgesinde Fransız direnişçi savaşçılarının saklandığı iddiasıyla 10 Haziran 1944'te SS tarafından imha edilmiş bir yer. 642 erkek, kadın ve çocuk kurşuna dizilmiş ya da kilisede canlı canlı yakılmıştı. Yayıncının notu. Bugün artık anlaşılmayacak bir şey olmadığını biliyoruz. Her şey farkına varmadan küçük teslimiyetlerle meydana geldi ve sonunda başımızı kaldırıp baktığımızda nefret uyandıran yabancı bir yüz gördük. Kendi yüzümüz. Şu korkunç gerçek Fransızların kafasına dank etti. Eğer bir halk kendisini kendisinden koruyamıyorsa, ne geçmişini, ne ilkelerini, ne de kendi yasalarını, eğer dünkü kurbanların canilere dönüşmesi için sadece 15 yıl yetiyorsa, bu durumda herkesin kurban ya da cani olabilmesini sadece rastlantılar belirlemektedir. Kendisine eğer tırnaklarımı sökerlerse konuşur muyum acaba sorusunu sormadan ölen şanslıdır. Çocukluk çağını atlatır atlatmaz kendisine şu soruyu sormak zorunda kalmamış biri ise daha çok şanslıdır. Eğer dostlarım, silah arkadaşlarım, üstlerim gözlerimin önünde bir düşmanın tırnaklarını sökerlerse ne yaparım? Son derece zor koşullar altında bulunan genç adamlar kendilerine ilişkin ne bilmektedirler? Onlar burada verdikleri kararların beklenmedik bir durum sonucunda tehlikeyle karşı karşıya bulunacakları ve aşağıda Fransa için kendileri için tek başına karar vermek zorunda kalacakları gün geldiğinde son derece soyut ve boş olacağını duyumsamaktadırlar. Onlar savaşa gidiyor, geri gelen başkaları ise çaresizliklerinin boyutunu öğrendiler ve çoğunlukla öfkeli suskunluklarını koruyorlar. Korku yükseliyor, diğerinden korku, kendinden korku. Bu korku bütün çevrelere yayılıyor. Kurbanlarla işkencecilerin tek bir yüzü var. Bizim kendi yüzümüz bu. Uç durumlarda insan bir rolü fiilen ancak bir başka rolü kabul ederek reddedebilir. Fransa'da Fransızlar için bu seçim kaçınılmaz değildir. Ya da henüz değildir. Fakat bu belirsizlik bize sıkıntı veriyor. Bu belirsizlik yüzünden hem yara hem bıçağız. Charles Baudelaire'in L'automne Tümörü Meno adlı şiirinde bir dize. Je suis le plat et la chicatre. Hem yara hem bıçağım. Biri olmanın dehşeti, diğeri olmanın korkusu birbirlerine hükmeder, birbirlerini güçlendirirler. Anılar uyanıyor. 15 yıl önce en iyi direniş savaşçıları acıdan çok acıya yenik düşmekten korkuyorlardı. Şöyle diyordu savaşçılar. Eğer kurban susarsa her şeyi kurtarır, eğer konuşursa onu yargılama hakkını hiç kimse, konuşmayanlar bile kendilerinde bulmazlar. Ne var ki bu durumda kurban cani ile çiftleşir, onun karısı olur ve birbirlerine sıkıca sarılmış bu çift gecenin alçaklığında boğulurlar. Alçaklık geceleri geri döndü. El bir ara her gece geliyor. Fransa'da yüreklerimizin karasıdır bu. Elbiyer, bağımsızlık savaşçılarının işkenceden geçirildiği geçici hapishane, yayıncının notu. Fısıltı propagandasıyla bize herkesin konuştuğu ima ediliyor ve böylece işkenceler insani bir utançla mazur görülüyor. Hepimiz potansiyel bir hain olduğumuz için her birimizin içinde bulunan işkencecinin utanması gerekmez, hele de Fransa'nın büyüklüğü bunu gerektiriyorsa. Tatlı sert sesler bunu bize gün be gün açıklıyorlar. Ve sonra iyi bir yurtseverin vicdanının rahat olması gerektiğini. Ve sonra eğer birisinin vicdanı rahatsızsa onun mutlaka bir bozguncu olduğunu. Sıkıntı aniden umutsuzluğa dönüşür. Eğer yurtseverlik bizi sadece alçaklığa sürüklüyorsa, halkların, evet bütün insanlığın canavarlaşmasını önleyebilecek bir engel, hiçbir yerde ve hiçbir zaman yoksa insan olmak ya da insan kalmak için neden bunca çaba harcayalım? İnsanlık dışı olan işte bizim gerçeğimiz bu. Peki ama tek gerçek buysa, eğer insan ya terörize edecek ya da terör sonucunda ölecekse, yaşamak ya da yurtsever kalmak için neden çaba harcayalım? Bu düşünceleri beynimize kazıdılar. Karanlık ve yanlış olan bu düşüncelerin tümü şu ilkeden kaynaklanmaktadır. İnsan, insanlık dışıdır. Hedefleri bizi çaresizliğimize inandırmak. Yüzlerine bakılmadığı sürece başarılı oluyorlar. Yabancı ülkeler şunu bilmeliler. Suskunluğumuzun nedeni onaylamak değil, sadece bu amaçla yaratılan, beslenen ve yönlendirilen karabasanlardır. Çoktandır bütün bunların farkındaydım ama hep çürütülemez bir kanıt bekledim. İşte kanıt. 14 gün önce Edition de Minuit bir kitap yayınladı. La Question. 6. Almanca'ya işkence adıyla çevrildi. Bugün hala Cezayir'de bir hapishanede yatmakta olan kitabın yazarı Henry Alek, gereksiz yorumlara girmeden şaşırtıcı bir özenle sorgularını anlatıyor. İşkenceciler kendi deyimleriyle onu ele almışlardı. Sahra telefonu Brinvie zamanında olduğu gibi ama çağımızın sunduğu teknik mükemmellikle su işkencesi, ateş işkencesi, susuzluk işkencesi vesaire. Maria Magdalena Döbrey, Brinvie Markizi, 1676 yılında başı kesilen ve yakılan ünlü zehirci kadın, yayıncının notu. Hassas ruhlara önerilmemesi gereken bir kitap. Buna rağmen birinci baskı 20 bin, şimdiden tükenmiş durumda. Hemen ikinci baskı yapılmasına rağmen talep hala karşılanamıyor. Bazı kitapçılar günde 50-100 adet satıyorlar. Şimdiye kadar konuşma yürekliliğini gösterenler, askere çağrılanlar, özellikle de rahiplerdi. İşkenceciler, kardeşleri arasında kardeşlerimiz arasında yaşamışlardı. Çoğu kez kurbanların sadece çığlıklarını, yaralarını, acılarını tanımışlardı. Bizlere eziyet edilmiş bedenlerin üzerine eğilmiş sadistleri göstermişlerdi. Neydi bizim bu sadistlerden farkımız? Hiçbir şey, çünkü susuyorduk. Öfkemizi samimi buluyorduk. Fakat orada, aşağıda yaşamış olsaydık öfkemize sadık kalır mıydık? Öfke yerini genel bir tiksintiye, ağır bir rezignasyona bırakmaz mıydı? Kendi açımdan ben raporları sorumluluk duygusuyla okuyordum. Bazılarını bizzat yayınladım ama bizi de acımasızca suç ortağı yapan, bir nebze umut vermeyen bu raporlardan tiksiniyordum. La Question ile her şey değişti. Alec bir kurban olduğu ve işkenceyi yenilgiye uğrattığı için bizi umutsuzluktan ve utançtan kurtarıyor. Bu değişiklik kara bir mizahtan yoksun değil. Ona bizim adımıza işkence yapıldı ve biz sonunda onun sayesinde gururumuzun birazını yeniden kazanıyoruz. Onun Fransız olmasından gurur duyuyoruz. Okurlar büyük bir coşku içinde onunla özdeşleşiyor, ona acının en uç sınırına kadar eşlik ediyor, onunla birlikte direniyor, çıplak ve tek başına. Gerçek durumda bunu yapabilir misiniz, yapabilir miydik? Bu başka mesele. Belirleyici olan kurbanın kendisinin keşfettiği, her şeye dayanma yeteneği ve görevine sahip olduğumuzu keşfetmemizi sağlayarak bizi kurtarmasıdır. Gözlerimizi insanlık dışı uçuruma dikmiş, kımıldamadan bakıyorduk. Fakat kendimizi bu sersemlikten kurtarmamız için demir bir iradeyle insanlık onurunu korumayı başaran bir insan yeterli oldu. İşkence, insanlık dışı değil, insanlar tarafından başka insanlara yapılan ve diğer insanlar tarafından ortadan kaldırılması gereken utanç verici ve iğrenç bir suçtur. İnsanlık dışı olan sadece korku yaratan kabuslardır. Ve işte bir kurbanın sessiz cesareti, alçak gönüllülüğü, doğru anlayışı bizi sarsıyor, yalanlarımızdan kurtarıyor. 5. ayrımın sonu, sayfa 50.